Ayrım 28. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1218. İmha kampları. Belli başlı Nazi kamplarından 30'unun hepsi de ölüm kampıydı. Bu kamplarda işkence ile açlıktan milyonlarca insan öldü. Kogon, bütün kamplarda bulunan 7 milyon 820 bin kişiden 7 milyon 125'inin öldürüldüğünü tahmin etmiştir. Ama bu sayı elbette çok yüksek. Kogon, The Theory and Practice of Hell, sayfa 227. Bütün kamp yönetimlerinde defterler tutuluyordu. Her kampın resmi bir Totenbuch, ölüm defteri vardı. Ama bu defterlerdeki kayıtlar tam değildi. Birçokları müttefik kuvvetler yaklaştığı sırada imha edilmişti. Mauthausen'da ele geçen Totenbuch'un bir bölümünde 1939 Ocağı ile 1945 Nisanı arasında 35.318 ölüm vakası gösterilmiştir. Kamp komutanı Franz Tireis toplam sayısının 65.000 olduğunu söylemiştir. Himmler 1942'nin sonunda köle ihtiyacı kritik bir duruma geldiği sırada toplama kamplarındaki ölüm oranının azaltılmasını emretti. 1942 Haziranı ile Kasım ayı arasında toplama kamplarına alınan 136.700 kişiden 70.610'unun öldüğünü, ayrıca 9.267'sinin idam edildiğini ve 27.846'sının da naklolunduğunu, yani gaz odalarına gönderildiğini bildiren bir rapor geldiği zaman Himmler işçi azlığından ötürü bu durumdan hiç memnun olmadı. Bu yüzden elde çalıştırılacak adam kalmıyordu. Son çözümün en çok başarı sağladığı yerler imha kamplarıydı. Almanca adıyla Vernichtungslagerlerdi. Bunların en büyüğü ve en namlısı Auschwitz'teydi. Kampın 4 kocaman gaz odası ve birçok krematoryumu, ceset yakma fırınları vardı. Bu sayede kampta Polonya'daki Treblinka, Belzec, Sobibor ve Kelmno kamplarındakinden çok insan öldürülüyor ve gömülüyordu. Riga, Vilna, Minsk, Kaunas ve Lvov'daki ikinci derecede imha kampları vardı. Ama bu kamplarda insanlar gazla değil, daha çok kurşunla öldürülüyorlardı. Bir ara hangi gazın Yahudileri daha çabuk öldüreceği üzerinde SS liderleri arasında ufak bir rekabet baş gösterdi. Bu işte en önemli etken çabukluktu. Mesela Auschwitz kampında sona doğru gazla günde 6.000 kişinin öldürülmesi bir rekor teşkil etmişti. Bir dönemde kamp komutanlığı yapmış olan cinayetten sabıkalı Rudolf Hess, Nürnberg'de kendi kullandığı gazın üstünlüğünü övüp durdu. Hess 1900'de doğmuştur. Baden-Baden'da küçük bir bakkalın oğluydu. Koyu Katolik olan babası onu papaz yapmak istedi. Papaz olacağı yerde 1920'de Nazi Partisi'ne girdi. Ertesi yıl Leo Schlageter hakkında ağır sözler söylediği iddia edilen bir öğretmenin öldürülmesinde parmağı olduğu anlaşıldı. Leo Schlageter, Ruhr'da çalışmış ve sonra Fransızlar tarafından yakalanarak idam edilmiş bir Alman sabotajcısıydı. Sonradan bir Nazi kahramanı olmuştu. Hess bu cinayetten ötürü ömür boyu hapse mahkum edildi. 1928'de genel aftan yararlandı. 2 yıl sonra SS'lere katıldı. 1934'te SS'lerin Ölübaşı grubunun üyesi oldu. Bu grubun başlıca görevi toplama kamplarını muhafaza etmekti. İlk olarak Dachau kampında görev aldı. Böylece hemen hemen bütün gençliğini hapishanede mahpus olarak, sonraki hayatını da gardiyan olarak geçirmiş oldu. Gerek Nürnberg'deki duruşmalarda ve gerekse savcılığa verdiği yeminli ifadelerde çok serbestçe, dahası olayları büyüterek ifade verdi. Sonradan Polonyalılara teslim edildi. Polonyalılar kendisini ölüme mahkum ettiler ve cinayetlerinin en büyüklerini işlediği Auschwitz'te 1947 Mart'ında astılar. Yahudi sorununun son çözümü Avrupa'daki bütün Yahudilerin imha edilmesi demekti. 1941 Haziranında Auschwitz'te imha tertibatı kurulmasını emrettim. O sırada Polonya Genel Hükümeti'nde 3 imha kampı vardı. Belzec, Treblinka ve Wolzec. Treblinka'ya giderek imha işini nasıl yaptıklarını gördüm. Treblinka'daki kamp komutanı 6 ay içinde 80 bin kişi tasfiye ettiğini söyledi. Onun işi daha çok Varşova gettosundan getirilen Yahudileri tasfiye etmekti. Çok sayıda Yahudi getirildiği ve sonuna doğru da silahlı bir direnmeyle karşılaşıldığı için bu iş ileride göreceğimiz gibi 1943'e kadar tamamlanamadı. Monoksit gazı kullanıyordu. Ben bu usulü pek verimli bulmadım. Onun için Auschwitz'teki imha binasını kurduğum zaman Ziklon B kullandım. Ziklon B kristalize prosik bir asittir. Küçük bir delikten ölüm odasına damlatılıyordu. Ölüm odasında kaç kişi varsa günün hava koşullarına göre 3 ila 15 dakika arasında ölüyordu. İnsanların öldüklerini çığlıklarının dinmesinden anlardık. Kapıları açmadan önce genellikle yarım saat kadar beklerdik. Sonra cesetleri çıkarırdık. Cesetler dışarı alındıktan sonra özel komandolarımız yüzükleri ve bilezikleri toplarlar, dişlerden altın kromları çıkarırlardı. Bizim Treblinka'dan bir üstünlüğümüz daha vardı. Gaz odalarımız her defasında 2000 kişi alabilecek şekilde yapılmıştı. Oysa Treblinka'daki 10 gaz odasının her biri ancak 200 kişi alıyordu. Sonra Höss, gaz odalarına sokulacak kurbanların nasıl seçildiğini anlattı. Kampa gelenlerin hepsi imha edilmiyorlardı. Hiç olmazsa hemen edilmiyorlardı. Çünkü bir kısmının IG Farb'ın kimya tesislerinde ve Krupp fabrikasında çalıştırılması gerekiyordu. Çalıştırılmak için ayrılanlar buralarda artık işe yaramayacak hale gelince son çözüme hazırlanmış oluyorlardı. Auschwitz'te görevli iki SS doktorumuz vardı. Bunlar gelen mahkumları muayene ederlerdi. Gelenler doktorlardan birinin önünden yürüyerek geçerler. Doktor önlerinden geçerken kararını hemen orada verirdi. Çalışmaya elverişli bulunanlar kampa gönderilirlerdi. Ötekiler de hemen imha tesislerine sevk edilirdi. Ufak yaşlardaki çocuklar her zaman imha edilirdi. Küçük olduklarından çalıştırılmaları olanaksızdı. Bay Höss, insanları toptan öldürme sanatında daima bir yenilik yapmayı severdi. Bir yenilik daha yapmıştık. Treblinka'daki kurbanlar öldürüleceklerini önceden daima biliyorlardı. Oysa bizim Auschwitz'e gelen kurbanlar bitlerden temizleneceklerine inanırlardı. Elbette gerçek niyetlerimizi anladıkları da olurdu. Ara sıra karışıklıklar ve zorluklarla da karşılaşırdık. Kadınlar genellikle çocuklarını elbiselerinin altına saklarlardı. Ama biz onları keşfeder, çocukları imhaya gönderirdik. Bu imhaları gizli tutmamız istenirdi. Ama vücutların devamlı olarak yanmasından çıkan pis ve mide bulandırıcı koku bütün bölgeye sinmişti. Bu yüzden dolaylarda oturanlar Auschwitz'te insanların imha edildiklerini pekala biliyorlardı. Höss, bazı özel mahkumların, bunların Rus savaş esirleri oldukları anlaşılıyor, yalnızca benzin enjeksiyonu yapılmak suretiyle öldürüldüklerini söyledi. Doktorlarımıza dedi, bunlar için basit bir ölüm mazbatası düzenlemeleri ve ölüm nedeni olarak herhangi bir şey göstermemeleri emredilmişti. Genellikle kalpten diye yazılırdı. Buchenwald'da 8 yıl kalmış olan Kogon örnekler veriyor. Nokta nokta hasta, nokta nokta tarihinde, nokta nokta saatte uzun bir ıstıraptan sonra ölmüştür. Nedeni zatüre ile karışık kalp yetersizliği. Kogon, The Theory and Practice of Hell, sayfa 218. İnsanlar kitle halinde öldürmeye başlandıktan sonra artık bu gibi formalitelere lüzum kalmadı. Çoğu zaman bir günde ölenleri saymak bile olanaksızdı. Höss'ün açık açık anlattıkları, kamptan sağ çıkanların ve gardiyanların da verdikleri ifadelere eklenecek olursa, Auschwitz'teki ölümlerin ve olayların toplu olarak şöylece bir hikayesi düzenlenebilir. Hangi Yahudilerin çalıştırılacağını, hangilerinin hemen gaz odasına gönderileceğini kararlaştıracak seçim, kurbanları getiren trenin istasyona gelmesinden sonra yük vagonlarının boşaltılması sırasında yapılırdı. Çoğu Fransa, Hollanda ve Yunanistan gibi uzak ülkelerden gelen bu kurbanlar yük vagonlarının içinde kilitli olarak bir haftaya yakın aç ya da susuz seyahat etmiş olurlardı. Kadınların kocalarından ve çocuklarından ayrılmaları gibi bir takım acı sahneler geçmekle birlikte Höss'ün ifadesine ve sağ kalanların da doğruladıklarına göre esirler başlarına geleceği bilmezlerdi. Birçoklarına üstlerinde Waldsee yazılı güzel kartpostallar verilir, bunları imzalayarak akrabalarına göndermeleri söylenirdi. Kartların arkasına şöyle bir yazı basılmıştı. Burada çok rahatız, iş bulduk, bize çok iyi muamele ediyorlar. Sizin de gelmenizi bekliyoruz. Gaz odalarıyla yanlarındaki fırınlara bakıldığı zaman hiç de kötü bir manzara görülmezdi. Ne olduklarını anlamaya imkan yoktu. Üstleri çiçekli ve çimli, çok güzel ve bakımlı bir bahçe ile örtülmüştü. Giriş kapılarının üstlerinde yalnızca hamamlar diye yazılıydı. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Yahudiler her kampa girerken yapıldığı gibi buradaki kampta da öyle gireceklerini, hamamda yıkanıp bitlerinin temizleneceğini sanırlardı. Ve sonra tatlı bir müzik başlardı. Hafif müzik çalınırdı. Kamptan sağ çıkanlardan birinin anlattığına göre mahpuslar arasında genç ve güzel kızlardan bir orkestra kurulmuştu. Hepsinin üzerinde beyaz elbiseler ve mavi denizci gömlekleri vardı. Gaz odaları için seçme yapıldığı sırada bu eşi görülmedik müzik topluluğu Şendul ve Hoffman'ın masallarından neşeli parçalar çalardı. Beethoven'ın ciddi ve ağır parçaları hiç çalınmazdı. Auschwitz'teki ölüm marşları Viyana ve Paris operetlerinden alınmış canlı ve neşeli parçalardı. Kadınlar, erkekler ve çocuklar bu müziği dinleyerek mutlu ve avare günlerini hatırlaya hatırlaya hamamlara götürülürler, duş yapacakları için üzerlerinde ne var ne yoksa çıkarmaları söylenirdi. Arada sırada havlu da verilirdi. Duş odasına girer girmez belki de ilk olarak burada başlarına bir şey geleceğinden kuşkulanırlardı. Çünkü 2000 kişi sardalya kutusu gibi bir yere tıkılmışlardır. Duş yapmak olanaksızdır. Koskoca kapı kapanır, kilitlenir ve iyice sıkıştırılır. Yukarıdaki temiz ve bakımlı bahçenin ve çiçek yataklarının içinde ölüm odasından çıkan bacaların mantar biçimindeki kapakları gizlidir. Bacaların yanında emir erleri durmaktadır. Erler piyasada kuvvetli bir dezenfektan olarak satılan Bay Hösün ise yukarıda gördüğümüz gibi yeni bir kullanma yeri bulmakla övündüğü hidrojen siyanürün ametist havi kristallerini ya da başka adıyla ziklon B'sini bacalardan dökmeye hazırdılar. Bir ara Çavuş Mol adında birinin emir erlerine bacalardan kristalleri dökme emrini "Na, gib ihnen schon zu fressen, hadi bakalım güzel bir şeyler verin de vakit geçirsinler" gülerek nasıl verdiğini ve kristallerin bacalardan nasıl döküldüğünü, sonra bacaların nasıl kapatıldığını, kamptan sağ çıkmış olanlar ve o sıralarda bütün bunları yakınlardaki binalardan görenler anlatmışlardır. İdamı uygulayanlar kalın camlı deliklerden içeride olup bitenleri seyrederlerdi. Aşağıdaki çıplak mahkumlar herhalde başlarını kaldırmış bir türlü su akmayan duşlara bakmakta ya da yerden neden bir su oluğu ve kanal bulunmadığına şaşmaktadırlar. Gazların etkisini göstermesi için birkaç dakika gereklidir. Ama içeridekiler az sonra gazın bacalardan gelen borulardan çıktığını anlarlar. İşte genellikle bu sırada paniğe kapılırlar. Borulardan uzaklaşmaya çalışırlar. Büyük madeni kapıya yığılırlar. Reitlinger'in anlattığına göre masmavi ıslak ıslak kanlar içinde bir tek piramit gibi üst üste yığılırlar. Ölürlerken birbirlerini tırmalarlar ve yumruklarlardı. Çıplak vücutların çırpınmaları 20 ya da 30 dakika sonra kesilince pompalar zehirli havayı dışarıya atar. Büyük kapı açılır ve Sonderkommandolar işe başlar. Bunlar da erkek Yahudilerdir. Bu iğrenç işi yapmalarına karşılık hayatları bağışlanmış ve biraz da yiyecek bulmuşlardır. Bunlar da belirli zamanlarda gaz odalarına gönderilir, yerlerine aynı kaderi paylaşacak ekipler getirilirdi. SS'ler arkada kimsenin kalmamasını ve yapılanların kimseye anlatılmamasını isterlerdi. Yüzlerinde gaz maskeleri, ayaklarında lastik ayakkabılar ve ellerinde hortumlarla işe girişirler. Reitlinger yapılan işi şöyle anlatıyor. İlk iş her yanını tırmalamış olan ölüyü iple ve çengelle çekip ayırmadan önce kanını ve pisliklerini temizlemekti. Bu iş cesette altın bilezik ve yüzük aramak, diş sökmek, saçını kesmek gibi iğrenç bir işe başlangıç olurdu. Almanlar bunları stratejik maddeler sayarlardı. Sonra cesetler asansöre ya da tekerlekli arabalara konularak fırınlara götürülürdü. Orada çıkan cüruf değirmende öğütülerek ince kül haline getirilir, sonra küller kamyonlara yüklenerek Sola deresine dökülürdü. Nürnberg'deki bir takım ifadelere göre küller ara sıra gübre olarak satılırdı. Rus savcısının ortaya çıkardığı bir belgeye göre Danzig'li bir firma insan yağlarından sabun imal etmek için elektrikle ısınan bir tank yapmıştı. Sabunun imal reçetesi şuydu: 6 kilo insan yağı, 10 litre su, 250 gramdan yarım kiloya kadar kostik soda. Hepsi 2-3 saat kadar kaynatıldıktan sonra soğutulacaktır. Eldeki kayıtlar bu ölüm mekanizmalarını kurmak ve öldürücü mavi kristal siparişleri alabilmek için Alman iş adamları arasında şiddetli bir rekabet bulunduğunu gösteriyor. Auschwitz'teki krematoryum insan yakma fırını ihalesini Erfurt'ta ısıtma cihazları yapan I.A. Topf ve oğulları adında bir firma kazanmıştır. Kampın evrakı arasında bulunan birçok mektuplar bu ticari teşebbüsün iç yüzünü ortaya çıkarmış bulunuyor. Firmanın 12 Şubat 1943 tarihli mektubu işin havasını yansıtıyor. SS ve Polis Merkez İnşaat Bürosu'na, Auschwitz. Konu: kampın 2 ve 3 sayılı krematoryumları. Cesetlerin yukarıya çıkarılması için gerekli 2 elektrikli asansör ve 1 alarm asansörü ile birlikte 5 adet üçlü fırın siparişini aldığımızı teyit ederiz. Bu arada kömür atmak için gereken pratik bir tesisatla birlikte küllerin nakli için gereken tesisat da sipariş edilmiş bulunmaktadır. Topf ve oğulları bu korkunç ticarete katılan tek firma değildir. Nürnberg'deki duruşmalarda iki firma daha yazdıkları mektuplarla birlikte ortaya çıktı. Öteki kamplarda cesetlere yapılan işlemler tüccarlar arasında rekabeti arttırmıştı. Mesela Berlin'de Didier Werke adındaki firma Belgrad'daki bir Nazi kampı için verdiği teklifte mallarını şöyle övüp duruyordu: cesetlerin fırınlara atılmasında kullanılmak üzere silindirler üzerinde hareket eden madeni bir çatal teklif ediyoruz. Her fırında kefen kullanılmadığına göre 72 ve 54 santim boyunda bir ocak bulunacaktır. Cesetlerin toplandıkları yerden fırınlara naklinde tekerler üzerinde yürüyen hafif arabalar teklif ediyor ve bunların planlarını mikyaslı olarak ekte sunuyoruz. C.H. Kori adında başka bir firmada Belgrad ihalesine katılmış, bu işte tecrübesi olduğunu ileri sürerek Dachau'da 4, Lublin'de 5 fırın kurduğunu ve hepsinin de çok iyi çalıştığını bildirmişti. Cesetlerin yakılması için basit bir tesisatın teslimi hususundaki şifahi konuşmamıza atfen, kömürle işleyen ve bugüne kadar çok iyi sonuçlar vermiş bulunan yeni krematoryum fırınlarımıza alt planları ekli olarak takdim ediyoruz. Planları hazırlanmış olan bina için 2 krematoryum teklif etmekteyiz. Ancak 2 fırının ihtiyacınıza yetip yetmeyeceğinden emin olmanız için yeniden incelemenizi tavsiye ederiz. Teklif ettiğimiz krematoryum fırınlarının verimliliğini, devamlılığını olduğu gibi bunların yapımında da en iyi malzemenin ve kusursuz bir işçiliğin kullanılacağını garanti ederiz. Cevabınızı bekler, yeni emirlerinize amade bulunduğumuzu arz ederim. Heil Hitler. C.H. Kori GmbH. Ama Alman özel teşebbüsünün bütün geceli gündüzü çalışmasına, en iyi malzeme ve en iyi işçilik kullanmasına karşın yapılan teslimat cesetlerin yakılmasına yine de yetmedi. Çok üstün kalitede yapılan krematoryumlar birçok kampların ihtiyacını karşılayamadı. Özellikle Auschwitz'te günde 6000 cesedin yakılması gerekiyordu. Höss bu sayıyı 16.000'e çıkartmıştı. Mesela 1944 yazının 46 gününde bu kampta yalnız 250 bin ile 300 bin arasında Macar Yahudisi öldürülmüştü. Gaz odalarında bile istenilen verim alınamıyor, Einsatzkommando usulü kitle halinde kurşuna dizmeyi uygulamak gerekiyordu. Öldürülenler hendeklere atılıyor, yakılıyor, kimileri kısmen yanıyor, sonra üstlerinden buldozerler geçiriliyordu. Daha sonra kamp komutanları krematoryumların yalnız yetersiz değil, iktisadi olmadığını da iddia ettiler. Kurbanları en iyi öldüren Ziklon B kristallerini patenti IG Farben'den almış olan iki Alman firması veriyordu. Bunlardan biri Hamburg'da Tesch ve Stabenow, öteki de Dessau'da Degesch firmasıydı. Birinci firma ayda 2 ton, ikincisi de 4'te 1 ton siyanür kristali teslim ediyordu. Bu teslimata ait konşimentolar Nürnberg mahkemesinde ortaya çıkmıştır. Her iki firmanın müdürleri mallarını yalnız dezenfekte işlerinde kullanılmak için sattıklarını, böyle öldürücü işlerde kullanıldığından haberdar olmadıklarını iddia ettiler. Ama bu savunu tutmadı. Tesch ve Stabenow firmasında yalnız gaz kristalleri değil, imha odaları için havalandırma ve ısıtma cihazları da teklif eden mektuplar bulundu. Bundan başka Höss bir ara itiraflarında o kadar ileri gitti ki, Tesch şirketinin 2 milyon insanı imha edecek kadar mal verdikten sonra bu malların nerede kullanıldığını bilememezlik edemeyeceğini söyledi. İngiliz askeri mahkemesi firmanın iki ortağı Bruno Tesch ile Karl Weinbacher'ı 1946'da ölüme mahkum etti. Her ikisi de asıldılar. Dessau'daki Degesch firmasının müdürü Dr. Gerhard Peters yakasını ucuz kurtardı. Bir Alman mahkemesi kendisini 5 yıl hapse mahkum etti. Savaşın sonunda mahkemeler başlamadan önce Almanya'da kitle halinde yapılan bu cinayetlerin birkaç bağnaz SS liderinin eseri olduğuna genellikle inanılıyordu. Ama duruşma tutanakları yalnız Krups'un ve IG Farben kimya tröstü müdürlerinin değil, dışarıdan çok kibar ve kendi halinde insanlar gibi görünen ve toplumun göz bebeği sayılan iş adamlarının, her yerde iyi iş adamları böyle sayılır ve birçok küçük teşebbüs sahiplerinin de bu işe katılmış olduklarına şüphe bırakmamaktadır. Yalnız Auschwitz kampında ne kadar suçsuz zavallı insan, çoğu Yahudiydi bunların, aralarında çok sayıda başkaları da, özellikle Rus savaş esirleri de vardı, öldürüldü. Tam sayı hiçbir zaman bilinemeyecek. Höss'ün kendi yeminli ifadesine göre gazla boğulmak ve yakılmak suretiyle 2,5 milyon insan idam ve imha edilmiştir ve en az da yarım milyon insan açlıktan ve hastalıktan ölmüştür ki ikisinin tutarı aşağı yukarı 3 milyon eder. Sonra Varşova'daki mahkeme sırasında bu sayıyı 1 milyon 135 bine indirdi. 1945 Ocak ayında Kızıl Ordu'nun kampa girmesinden sonra burada inceleme yapan Sovyet hükümeti bu sayının 4 milyon olduğunu bildirdi. Reitlinger ise kendi yaptığı uzun inceleme sonunda Auschwitz'te gazla öldürülen insan sayısının 750 bini bile bulmadığını iddia etmiştir. Kendi yaptığı hesaba göre gaz odalarında 600 bin kadar insan öldürülmüştür. Buna bir de bilinmeyen orantıda 300 bin sayısını da ya da kaybını da eklemiştir. Bunlar ya kurşuna dizilmiş ya da açlıktan ve hastalıktan ölmüşlerdir. Ne olursa olsun gerçek sayı bir hayli yüksektir. Cesetler yakılıyordu. Ama dişlerdeki altın konlar kalıyordu. Gaz odalarından çıktıktan sonra özel mangalar tarafından cesetlerin daha ıslak bulunduğu sıralarda sökülmeyip kalan kromlar küllerin arasından çıkarılıyordu. Kromlar kurban öldürülmeden önce de çıkarılırdı. Minsk'teki hapishanenin Alman gardiyanlarından birinin yazmış olduğu gizli rapordan anlaşıldığına göre kampta bir Yahudi dişçi zorla çalıştırılıyor, bütün Yahudilerin ağızlarındaki altın briçler, kromlar ve dolgular çıkartılıyor ya da kırılıyordu. Bu iş özel işlemden 1-2 saat önce yapılıyordu. Gardiyan 1943 ilkbaharında 6 haftalık bir dönem içinde bu hapishanede 516 Yahudi ve Rus'un idam edildiğini, 336'sının dişlerinden altın söküldüğünü bildirmektedir. Toplanan altınlar eritiliyor ve Yahudilerden alınan öteki kıymetli şeylerle birlikte Reichsbank'a gönderiliyordu. Banka Himmler ile bankanın başkanı Dr. Walter Funk arasında varılan gizli bir anlaşma gereğince bunları Max Heilinger uydurma adı altında ayrı bir hesapta SS için muhafaza ediyordu. İmha kamplarından gelen bu zengin yağma mallar arasında yalnız dişlerden çıkarılan altınlar değil, altın saatler, küpeler, bilezikler, yüzükler, gerdanlıklar, altın gözlük çerçeveleri de vardı. Çünkü Yahudilere yeniden yerleştirilecekleri yerlere giderlerken değerli şeylerini de yanlarına almaları söyleniyordu. Oldukça çok sayıda mücevher, özellikle elmas ve gümüş eşya da birikmişti. Tomar tomar paralar da vardı. Reichsbank'taki Max Heilinger hesabına dünyanın mevduatı yağıyordu. Her şeyden önce bankanın çıkarını düşünen işletmeci müdürler daha 1942'de kasaların tıklım tıklım dolduğunu görünce bunları belediyelerin emanet sandıklarına vererek paraya tahvil etmeye karar verdiler. Reichsbank'tan Berlin Belediye Emanet Sandığı'na yazılan 15 Eylül tarihli bir mektupta ikinci bir sevkiyatın sözü geçiyor. Mektup, aşağıdaki değerli eşyayı en iyi şekilde kullanılmak üzere size tevdi ediyoruz diye başlıyor. Liste uzun ve cins cins ayrılmış. İçinde 154 altın saat, 1601 muhtelif takma diş, kısmen altın var. 1944'ün başında Berlin Emanet Sandığı da bu çeşit çalınmış eşya ile dolmuştu. Sonra belediye bunları artık kabul edemeyeceğini Reichsbank'a bildirdi. Müttefikler Almanya'ya girdiklerinde Nazilerin bazı dosyalarını ve eşyalarını sakladıkları eski bir Tuzla'da Max Heilinger hesabından kalma birçok eşya buldular. Bu eşya Reichsbank Frankfurt Şubesi'nin 3 muazzam kasasına zor sığdı. Acaba bankacılar bu eşsiz mevduatın kaynağını biliyorlar mıydı? Reichsbank'ın Değerli Madenler Dairesi Müdürü Nürnberg'de verdiği ifadede eşyanın daha çok Lublin ve Auschwitz'ten gelmesinin gerek kendisinin ve gerekse iş arkadaşlarının dikkatini çektiğini söyledi. Buralarda toplama kampları olduğunu hepimiz biliyorduk. Altın dişler 1943 Kasım'ında yapılan 10. sevkiyat arasından çıktı. Altın diş sayısı görülmemiş derecede çoktu. SS'lerin ekonomik işlerine bakan SS İktisat Bürosu Şefi ünlü Oswald Pohl, Nürnberg'de Dr. Funk ile Reichsbank memur ve müdürlerinin emanete vererek işletmeye çalıştıkları eşyanın kaynağını çok iyi bildiklerini özellikle belirtti. Ölmüş Yahudilere ait değerli eşyanın Reichsbank'a verilmesi konusunda Funk ile SS arasında yapılan ticari alışverişin birçok ayrıntılarını anlattı. Bankanın ikinci başkanı Dr. Emil Pohl ile arasında geçen bir görüşmeyi hatırladı. Bu görüşme verilecek eşyanın toplama kamplarında öldürülen Yahudilerden geldiğine hiç şüphe bırakmıyordu. Söz konusu olan eşya yüzük, saat, gözlük, çubuk halinde altın, broş, iğne, altın dolgu ve başka değerli şeylerdi. Bir ara Pohl, Dr. Funk'un ölü Yahudilerden gelen değerli eşyanın saklı bulunduğu Reichsbank kasalarında bir denetleme yaptıktan sonra partiye büyük bir öğle yemeği verdiğini ve bu yemekteki görüşmelerin yağmanın eşsiz kaynakları çerçevesinde döndüğünü anlattı. Doktor Funk'a Nürnberg'de ömür boyu hapis cezası verildi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 1228.